Ayrım 8.
Askerlerden biri saldırıyor sanıp tüfeğin dipçiğini adamın kafasına indirdi. Yere yığılan Şehmus sersemlemişti. Yine de dizinin üzerinde doğrulmayı başardı. Alnından süzülen kanı aldırmadan "Bokunu yiyeyim, beni yakma kumandan" diye yalvarmaya başladı. Artık bana yaklaşmamaya özen gösteriyordu. "Peki dün gece neredeydin?" diye sordum. "Evdeydim," dedi masum bir ifade takınarak. "Anlaşıldı," dedim. "Sen bize doğruyu söylemeyeceksin." "Vallahi doğruyu söylüyorum komutan. Ekmek Kur'an çarpsın ki doğruyu söylüyorum." "Yemin etme," diye bağırdım. "Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun. Kardeşinle konuştuk sabah ezanına kadar ortalıkta görünmemişsin." Şehmus'un kanlı yüzü bir an için karardı ama kendini toplayarak açıklamaya çalıştı. "Balığa gittim komutan," dedi titrek bir sesle. "Sizden önceki kumandan balık tutulmasını yasaklamıştı. Bu yüzden söylemeye çekindim." "Sen kimi kandırdığını sanıyorsun?" diye üzerine yürüdüm. Şehmus dizlerinin üzerinde geri geri gitmeye çalıştı. Başında dikilen asker tüfeğin dipçiğiyle sol böğrüne bir tane indirdi. "Kıpraşma lan." Acıyla sol tarafına yatarak olduğu yerde kaldı. Ona yaklaştım. Üzerine eğildim sakin ama sert bir sesle. "Seni son kez uyarıyorum," dedim. "Balığa gitmediğini biliyoruz. Balığa gittiğinde gün doğmadan dönmezmişsin. Bu sabah ezan okunduktan hemen sonra ortalık daha karanlıkken gelmişsin eve. Kardeşin de şaşırmış bu işe. Hem balık malık da getirmemişsin. Zaten getiremezdin de. Çünkü o sırada sen Fırat'ta ağa çarpacak balıkları değil, minarede aşağı atmak için Hacı Settar'ı bekliyordun." Şehmus başını hafifçe kaldırdı, çaresiz gözlerle önce yanında dikilen iki askerime sonra bana baktı. "Tamam kumandan," dedi. "Her şeyi anlatacağım ama gerçek bildiğin gibi değil. Ben dün gece caminin semtine bile uğramadım. Ben dün gece kasaba dışındaydım." "Bak yine yalan söylüyor," dedim öfkeyle. "Şu palaskayı verin bana." "Yapma kumandan," diyerek korkuyla büzüldü. "Vallahi bu defa doğru söylüyorum. Dün gece biz Karakabir'deydik." Bu kez şaşırma sırası bana gelmişti. "Karakabir'de miydiniz?" "Evet, Karakabir'deydik. Yani senin anlayacağın define çıkarıyorduk." "Yine yalan söylüyorsan." "Vallahi doğru. Anam avradım olsun ki doğru. Yanında kimse var mıydı?" Şehmuz duraksadı. "Bak," diyerek işaret parmağını yüzüne doğru salladım. "Eğer Karakabir'de olduğunu ispat edemezsen seni Hacı Settar'ı öldürmekten içeri atarım." Köşeye kıstırılmış bir çakal gibi vahşi ama ürkek gözlerle bakarak sonunda itiraf etti. "Yanımda Çolak Memili'nin oğlu Bekir vardı." "Kazıda ne buldunuz?" diye sordum. "Ne bulduysak hepsi Memili'nin bağ evinde," dedi bezgin bir sesle. "Göreceğiz. Peki siz define ararken kazının bekçisi Yaşlı Selo neredeydi?" "Yaşlı Selo'nun gelini bir oğlan doğurmuş. Kaç gündür gidip torununu görmek istiyordu. Memili de, 'Loselo, arkadaşlık böyle zamanda belli olur. Sen köye git, ben bizim Bekir'i yollar nöbet tuttururum," demiş. Selo saftır, inanmış Memili'ye. Yani o köyündeydi. Bu işlerle bir ilgisi yoktur. Şehmuz'un bu itirafından sonra Çolak Memili'nin oğlu Bekir'i garajda yakaladık. Bağ evinde yapılan aramalarda söylediği buluntuların yanı sıra bir çuvalda esrar ele geçirdik. Önce her şeyi inkar etti Bekir ama biraz sıkıştırınca Şehmuz'un söylediklerini kabul etti. Yüzbaşının anlattıklarını ilgiyle dinleyen kazı ekibi şaşkınlık içindeydi. Dinlediklerinin etkisinden ilk sıyrılan Halaf oldu. "Selo dayıda bir haller olduğunu sezmiştim. Herhalde sabah kazı yerine gelip bir tuhaflık olduğunu görünce olanları anladı ama ve lakin iş işten geçmişti. Korktuğundan kimseye bir şey de söyleyemedi." "Onu görevden almalıyız," dedi Kemal. "Biz bekçilik yapsın diye tutuyoruz, o kazıyı hırsızlara teslim ediyor." "Daha önemlisi kazı bu gece de güvende değil," diye kaygıyla mırıldandı Esra. "Belki de Selo dayı korkup kazıyı terk etmiştir." "Kazıyı terk etmedi," dedi yüzbaşı kendinden emin bir sesle. "Selo'yu sorgu için karakola götürdük. Kazı yerine iki nöbetçi bıraktım." Esra minnetle baktı yüzbaşıya. "Teşekkür ederiz. Yarın çözeriz bekçi sorununu," dedi. Ama aklı hala sorgudaydı. "Bu durumda Hacı Settar'ın katili Şehmuz değilmiş, öyle mi?" diye sordu. "Öyle görünüyor," dedi yüzbaşı. Geldiğinden beri süren neşesi gölgelenir gibi olmuştu. "Bence yanılıyorsunuz," diyerek karşı çıktı Kemal. Anlattıklarınız Şehmuz'un katil olmadığını kanıtlamıyor. Çaldıklarını bağ evine sakladıktan sonra camiye gidip Hacı Settar'ı öldürmüş olabilir. Emin olmak zor dedi yüzbaşı sakin bir tavırla. Yarın Antep'ten teknik ekip gelecek, parmak izi alacaklar. Ancak o zaman kesin olarak bir şeyler söylenebilir. Şu halde yemeğimize dönebiliriz dedi açlıktan ölmek üzere olan Teoman. Aç kalmamızın daha çabuk öğrenmemize bir faydası yok nasıl olsa. 7. Tablet. Büyük babam Mitanova'ya ne olduğunu hiçbir zaman öğrenemedik. Onu bulmak için yolladığımız ulaklar elleri boş döndüler. Onu bulmaktan umudumuz kesilince babam Araras benimle daha çok ilgilenmeye başladı. Mitanova'nın kaybolmasına sevindi diyemeyeceğim ama onun yokluğuyla doğan bu fırsattan yararlanmak istedi. Saraydan arta kalan zamanının büyük bölümünü bana ayırmaya başladı. Şiir yazmamı hoş görmüyor, resmi tabletler üzerinde çalışmaya zorluyordu. Babamın söylediklerini yaptım ama gizliden gizliye de şiir yazmayı sürdürdüm. Tuhaftır ama babama hiç kızmıyordum, tersine gün geçtikçe onu daha iyi anlıyordum. Mitanova babamın kralın yardakçısı olduğunu söylerdi. Böyle olmadığını, onu sadece görevine bağlı bir devlet adamı olduğunu yaşadıkça öğrendim. O yıl bağ bozumu mevsiminde kralımız bacağının kasılmasıyla başlayıp ağır sancılarla süren ve nihayet bir hafta içinde ölümle sonuçlanan bir hastalığa yakalanmıştı. Kralımızın iyileşmesi için fırtına tanrısı Teşupa, karısı güneş tanrıçası Hepata, oğulları Şarruma ve tanrıça Kupaba'ya kurbanlar, armağanlar sunuldu. Kralımızın başında dolanan kötülük bulutlarının nasıl dağıtılacağının belirlenmesi için iki nehir arasındaki toprakların en iyi falcıları kentimize getirildi. Falcılar kesilmiş bir koyunun karaciğerine baktılar. Ciğerin kalınlaşan bölümünün aşağıya mı yukarıya mı geldiğini saptadılar ve umutsuzca başlarını salladılar. Falcılar bir dişi kartalla bir erkek kartalı Fırat'ın altındaki ovada uçurdular. Ama kuşlar havada karşılaşmadılar, ters yönlerde uçtular. Falcılar bir havuza iki yılan balığı koydular ama yılan balıkları da farklı yönlere giderek kralımızın yeryüzünden ayrılma vaktinin geldiğini söylediler. Falcıların söyledikleri doğru çıktı. Kral Astarus 7 gün içinde eriyip bitti. 7. günün sonunda tanrıların katına yükseldi. Ona da babası Kamanas gibi 14 gün 14 gece süren bir tören yapıldı. Bedeni yakılarak ateşi tanrılara savruldu. Külleri ise toprak bir kapta saklandı. Kral Astarus'un yerine yeni efendimiz, tanrıların yeni gözdesi Pisiris geçti. Pisiris tahta geçtiğinde Astarus gibi gençti ama Astarus'a hiç benzemiyordu. Astarus kendine güveni olmayan bir kraldı. Biraz da bu nedenle soylular meclisine danışmadan iş yapmazdı. Pisiris ise çok hırslı, acımasız ve kendine sonsuz güveni olan bir kişiydi. Tahta oturduğunun 3. ayında soylular meclisini işleyemez hale getirdi. Mecliste alınan kararları uygulamamaya başladı. Babam ona karşı çıkmaya çalıştı ama kral onu açıkça tehdit etti. Ya benden yana olursun ya da yıllardır sizin sülalenizin elinde olan saray yazmanlığı geleneğine son veririm dedi. Babam kralın yanlış yaptığını biliyordu ama ona karşı çıkacak yapıda bir insan değildi. Korkaktı diyemeyeceğim ama böyle yetiştirilmişti. Kralının çıkarlarını korumak için yabancı hükümdarlara, hatta kendi meclisimizdeki soylulara karşı akla hayale gelmeyecek incelikte entrikalar çevirebilirdi ama Pisiris'e karşı bunu yapamazdı. Pisiris'in yönetimde uyguladığı despotluk bir yana, kafasında çok daha tehlikeli düşünceler taşıyordu. O kendini büyük krallık zamanındaki gibi bir Hitit imparatoru olarak görmek istiyordu. Küçük krallığımızın cılız gücünü göz önüne almadan, egemenliği altında yaşadığımız Asur imparatorluğuna karşı alttan alta planlar kurmaya başladı. Babam genç kralı bu konularda da uygun bir dille uyarıyor, ona bu tehlikeli amaçtan vazgeçmesi için sürekli telkinlerde bulunuyordu. Ama Pisiris gerçekleri göremeyecek kadar gençti, bilgisizdi, gözünü hırs bürümüştü. Babamın telkinlerine kulak asmadı. Babamsa sonunda her ikisinin de ölümüne yol açacak olan bu genç kralın aşırılıklarına boyun eğerek onunla uyum içinde yaşamaya başladı. Ne de olsa Piseris onun kralı, tanrıların yeryüzündeki temsilcisiydi. Ona karşı gelmek, tanrıların öfkesini uyandırmak, büyük uğursuzluk demekti. 8. Bölüm. Yemek boyunca başlarında dolaşan uğursuzluğu düşündü Esra. Herkes iştahla tabaklarındaki balıkları temizlerken, Teoman bir yandan ağzındaki lokmaları aceleyle yutup, bir yandan Murat'la çene çalarken, Kemal somurtmayı sürdürürken, Elif yapay bir neşeyle kahkahalar atarken, konuşmalara uzak duramayan Timothy, yüzbaşıya askeri konularla ilgili sorular yöneltirken, Bert içe dönük bir gülümseyişle anlatılanları dinlerken, masanın iki adım gerisinde bekleyen Halaf yemeğin lezzeti hakkında övgü dolu sözcükleri kabul ederken ve Amerikalı'nın sorularından bunalan Eşref'in kaçamak bakışlarını yüzünde daha sık hissederken, Hacı Settar'ın öldürülmesi üzerine defalarca düşündü Esra. Ama hiçbir sonuca ulaşamadı. Artık Şehmuz'un katil olabileceğine pek ihtimal vermiyordu. Yine de belki o çıkar diye ummaktan kendini alamıyordu. Şehmuz'un katil olması bütün sorunlarını çözer, kazı çalışmalarının üstüne bir karabasan gibi çöken bu cinayetin uğursuz gölgesinden kurtarırdı onları. Fakat bir gecede böyle peş peşe iki suçu neden işlesindi Şehmuz? Üstelik cinayetin işleniş biçimi Şehmuz'a hiç uymuyordu. Yani sabah karanlığında minareye çıkıp Hacı Settar'ı beklemek, o gelince de aşağı itmek, üstelik kimliği belli olmasın diye siyahlar giymek. Nedense bunları Şehmuz'un kişiliğiyle bağdaştıramıyordu. Bunları yapacak kişi Hacı Settar'ı öldüreceğim diye ulu orta konuşur muydu? "Çok dalgınsınız Esra Hanım," dedi yüzbaşı çaylar içilirken. "Tabletleri bulduğumuz için mutlu olacağınızı sanıyordum." Dalgınlığından sıyrıldı Esra. "Bunun için size minnettarım. O tabletleri yakalamasaydınız belki de Patasana'nın öyküsü eksik kalacaktı. Ama..." Uygun sözcüğü bulamamış gibi duraksadı. "Ama," diye üsteledi yüzbaşı. Esra göz ucuyla masadakilere baktı. Herkes kendi havasındaydı. "Çayınızı için de kalkalım," dedi. Yüzbaşı genç kadının arkadaşlarının yanında konuşmak istemediğini anlamıştı. İki yudum da bitirdi bardağındaki çayı. "Biz biraz dolaşacağız," dedi Esra arkadaşlarına. Yüzbaşının da toparlandığını gören Halaf koşturmuştu. "Geri geleceksiniz değil mi? Daha meyve koyacağım." "Sağ olasın," dedi yüzbaşı içten bir gülümsemeyle. "Yemekler nefisti, çok yedim. Artık bir şey yiyebileceğimi sanmıyorum." Az sonra toprak yolda yan yana ilerliyorlardı. Birkaç metre kadar uzaklaşmışlardı ki Esra, "Fırat'ın kıyısına inelim mi?" diye sordu. "Bu gece dolunay var, ortalık aydınlık." "Nasıl isterseniz Esra Hanım," dedi yüzbaşı. Duygularını belli etmemeye çalışıyordu ama sesindeki sevinç bu öneriden memnunluk duyduğunu ele veriyordu. Esra'nın dudaklarında hınzırca bir gülümseme belirdi. "Artık şu hanımlı beyli konuşmayı bıraksak diyorum." "Tamam," dedi mahcup ama keyifli bir tavırla yüzbaşı. "Hattuç ninenin nar bahçesinin yanından geçerken, haklıymışsın," dedi Esra çitten taşan bir nar dalına çarpmamak için başını hafifçe eğdikten sonra. "Yanlış adamdan kuşkulanmışız." "Eh, bunun bir işe yaramadığını da söyleyemeyiz. Böylece tarihi eser kaçakçılarını yakalamış olduk." "Ama katili bulamadık," diye söylendi Esra. "Acaba diyorum fayatı mı sorgulasaydık?" "Biliyorum kökten dincilerden kuşkulanıyorsun ama bu ihtimal de pek gerçekçi gelmiyor bana," dedi yüzbaşı. Sanki aradıkları ilerlerde bir yerdeymiş gibi gözlerini dolunayın solgun ışığıyla aydınlanan toprak yola dikmişti. Yörede cinayet işleyecek denli güçlü dinci bir örgüt yok. Kur'an kursunun çevresindekiler Abid Hoca, Fayat, onlar mı diye dudak büktü yüzbaşı. "Bırakın Allah aşkına, cinayet işlemek kim onlar kim? Bakmayın öyle sert göründüklerine, hepsi kendi gölgelerinden korkacak kadar cesaretsizdir. Hacı Settar olmasaydı Kur'an kursunu bile zor açarlardı." "Hizbullahçılar diye bir örgüt duymuştum." "Burada Hizbullah yok. Hizbullah daha çok Batman yöresinde bulunuyor. Bana sorarsanız bu işi bölücülerden başkası yapmış olamaz." "Peki onların faaliyetleri var mı burada?" "Silahlı eyleme girişmiyorlar ama kitle içinde ajitasyon propaganda çalışması yaptıklarına eminim." "Ajitasyon propaganda mı?" Onlar böyle adlandırıyor diye açıkladı yüzbaşı. Yani örgüte insan kazandırma, halkı devletle karşı karşıya getirme çalışmaları. Bu görüşlere katılmıyordu Esra. Ben burada ne bir terörist gördüm ne de böyle bir çalışmaya tanık oldum. Yüzbaşı durdu, Esra'ya dönerek sordu. Hacı Settar'ın öldürülmesi bu çalışmanın bir parçası olamaz mı? Esra da durmuştu, yüzbaşıya bakıyordu. Fırat'tan esen serin bir yel, karanlıkta renkleri belli olmayan zakkumların acı kokularını getiriyordu. Yüzbaşının keskin yüz çizgileri ayın soluk ışığında daha belirginleşmişti. Ona bakarken yüreğinde bir ürperme duydu Esra. Bu yönde hiçbir kanıt yok ki diyerek bakışlarını kaçırdı. Ama böyle konuştuğuna göre bildiğin bir şey olmalı. Bir şey bildiğim yok dedi yüzbaşı, sesi gerektiğinden sert çıkmıştı. İstersen bu konuyu kapatalım artık. Onun bu tavrı Esra'nın canını sıkmıştı ama üstelemedi. Bir süre sessizce patika yoldan yürüdüler. Ay ışığında yıkanan yaşlı nehir karşılarına çıkıncaya kadar böyle sürdü bu. Olağanüstü diye mırıldandı Esra. İki karanlık kıyının arasında gümüşten bir yol gibi akmakta olan Fırat'ı görünce. Hayran hayran nehre baktıktan sonra gömleğinin cebinden sigara paketini çıkarıp bir tane aldı. Paketi cebine koyacakken birden anımsamış gibi döndü. İster misin? Yüzbaşı nazlanmadı. Doktorlar kızacak ama hadi bugün ikinci sigaramı da yakayım. Sigaraları yaktı Esra, biçimsiz dumanlar rüzgarda incelip zakkum kokularına karıştı. Sahi dedi Esra sabahki konuyu anımsayarak. Bugün karakolun bahçesinde Şırnak'ta sigaraya nasıl başladığını anlatıyordun ama birden kestin. Yüzbaşı dönüp genç kadına baktı uzun uzun. Anlatacakların pek hoş şeyler değildi. Bunu konuşmaya başlamadan önce düşünmen gerekirdi dedi sitem yüklü bir sesle. Asıl insanı merak içinde bırakmak hoş değil. Sitemi yüzbaşıyı kırmamıştı, aksine böyle 40 yıllık dostmuş gibi davranması hoşuna gitmişti. Gerçekten öğrenmek istiyorsan anlatırım dedi yüzbaşı. Sonra eliyle sazlıkların sona erdiği sol tarafı göstererek, bak şurada bir kaya var, gel oraya gidelim. Yan yana oturdular. Bütün gün güneş altında yanan parlak kaya hala ılıktı. Kıpırdandıkça yüzbaşının sağ kolu Esra'nın sol omuzuna dokunuyordu. İkisi de farkındaydı ama kimse geri çekilmeyi düşünmüyordu. Şırnağa gidişimin 6. ayıydı diye başladı yüzbaşı anlatmaya. O sıralar henüz Üsteğmen'dim, dağdaydık. Operasyonlar peş peşe sürüyordu. Sözünü ettiğim gece sabaha doğru uyuyup kalmışım. Sesler duydum. Uzaktan uzağa kesik kesik insan sesleri. Gözlerimi açtım, nerede olduğumu unutmuşum. Bakışlarım ağır ağır aydınlanan gökyüzüne kaydı. Kara bulutlar kül rengi gökyüzünde ardı ardına devriliyor. Birden dağda olduğumuzu hatırladım. Toprağın nemiyle uyuşan bedenimi güç bela kıpırdatarak uyku tulumunda doğruldum. Birkaç metre ötemde iki kişinin tartıştığını gördüm. İri cüssesiyle Reşit Çavuş hemen seçiliyordu ama yanındakini çıkaramıyordum. ''Ne oluyor orada?'' diye seslendim öfkelenerek. Anında esas duruşa geçen Reşit Çavuş, ''Seyitan sizinle konuşacakmış Üsteğmen'im'' dedi. Sesi tekmil verir gibi toktu. ''Uyuduğunuzu söyledim, beni dinlemedi.'' Bakışlarım Reşit'in karşısında dikilen Seyitan'a kaydı. Yüzünü göremesem de dudaklarındaki o aşağılayıcı gülümsemeyi hissedebiliyordum. Çavuşa aldırmadan yanıma yaklaştı. ''Kalk komutan'' dedi, ''vakit gelmiştir.'' Reşit neler olup bittiğini anlamak için şaşkınlıkla bakınırken Seyitan sözlerini sürdürdü. Onları bulmuşam. Bir sığınaktalar. Bedirhan, birkaç kişi daha. Yarım saatlik yoldalar. Yanıt vermem gerekince pervasızlığı küçümsemeye dönüştü. Gelmeyecek mi sen yoksa? Hani söz vermiştin? Tamam geleceğim diyerek sertçe kestim sözünü uyku tulumundan çıkarken. Anlamamış gözlerle beni süzen Reşit Çavuş, takımı uyandırayım mı komutanım diye sordu. Hayır dedim parkamı sırtıma geçirirken. Göreve Seyitan'la ikimiz gideceğiz. Ama komutanım diyecek oldu. Aması yok dedim sert bir tonla. Ben yokken komuta sende olacak tamam mı? Emredersiniz komutanım dedi esas duruşunu bozmadan. 5 dakika sonra yoldaydık. Bir yanı yalçın kayalıklar, bir yanı gür çalılarla kaplı bir patikada yan yana ilerliyorduk. Sırtımdaki kalın parkaya karşın sabahın serinliği iliklerime işliyor, elimdeki tüfek giderek ağırlaşıyordu. Göz ucuyla seyitana baktım. Ne karanlık ne soğuk umurunda küçük taşların üzerinden bir dağ keçisi gibi sekerek yürüyordu. Az sonra yol iyice daraldı. Seyitan'ın önünden yürümek istemiyordum. Duraksadığımı fark etti, tek söz söylemeden öne geçti. Bir şey söylemiyordu ama dudaklarındaki o pis gülümseme çok şey anlatıyordu. Asker değildi Seyitan, korucuydu. Zerkul aşiretinin vurucu adamlarından. Yöredeki büyük çatışmaların neredeyse tümüne katılmış, birkaç kez askerleri pusudan kurtarmıştı. Resmi kayıt olmamasına karşın ordudan sayılıyordu. Dağlarda tek başına dolaşır dururdu, herkes vuruldu vurulacak diye kaygılanırdı ama bugüne kadar bir kez bile yaralanmamıştı. Onun belki de doğuştan gelen bu savaşçılığı saygıdan çok korku uyandırıyordu bende. Sanırım bu korku katıldığım ilk çatışmada paniğe kapılıp gerilerde kalmamdan, bunu da Seyitan'ın fark etmesinden kaynaklanıyordu. O gün çatışmadan hemen sonra yanıma gelmiş, "Ne o komutan, çatışma sırasında arkada kalıp mıntıka temizliği mi yapıyordun?" diyerek beni açıkça iğnelemekten çekinmemişti. Beni askerlerimin önünde küçük düşürmüştü ama haklıydı, ürkmüş geride kalmıştım. Komutanlar, askerlerim bu konuda beni eleştirmediler. Evet, onlar da benim gibi çok iyi komando eğitimi almışlardı, çok sıkı tatbikatlara katılmışlardı. Ama tatbikat başkaydı, gerçek başka. Ne kadar iyi eğitim almış olurlarsa olsunlar, çoğunun başına gelmişti bu. İlk sıcak temasta aynı tepkiyi göstermiş, çekinmiş, geride kalmışlardı. Vurulmayanlar zamanla bu sert koşullara alışmış, savaşmayı öğrenmeye başlamışlardı. Birkaç operasyondan sonra ben de korkuyu attım. Ama Seyitan her fırsatta korktuğumu ima etmekten, herkesin içinde bana bulaşmaktan vazgeçmedi. 2 ay sonra başarılı bir operasyonun ardından karakola döndüğümüzde, "Yine arka bölgeleri kolaçan etmekten mi geliyorsun komutan?" deyince kendimi kaybettim. Dönüp suratının ortasına okkalı bir yumruk indirdim. Sırt üstü yıkıldı yere, ben de üzerine atladım. Askerler zor aldılar elimden. Bir ara kalabalığın arasından kana bulanmış yüzünü gördüm. Gözlerinde acının kırıntısı yoktu. Dudaklarında o aşağılayıcı gülümsemeyle süzmeye devam ediyordu beni. Akşam yüzbaşı beni yanına çağırdı. Seyitan'ın cahil biri olduğunu ama bizim için yararlı işler yaptığını, ondan vazgeçemeyeceğimizi, onunla dost olmam gerektiğini söyledi. Bu hiç hoşuma gitmedi ama emir demiri keserdi. Aradan 2 hafta geçmişti. Sıcak bir öğleden sonra Seyitan'ı karakolun arka bahçesindeki dut ağacının eğri gövdesine yaslanmış otururken gördüm. Yanına yaklaştım. Beni görünce kaş altından şöyle bir baktı yüzüme. "Biz neden dost olamıyoruz Seyitan?" dedim. "Biz dost olamayız komutan," dedi. "Niye?" diye sordum. "Çünkü sen korkaksın," dedi sakin bir tonla. Kan tepeme sıçramıştı. Herif gözlerimin içine baka baka bana hakaret ediyordu ama kendimi tuttum. "Ben korkak değilim," dedim. En az onunki kadar soğukkanlı bir tavırla. "Doğru, ilk çatışmada duraksadım ama sonraki operasyonlarda benim nasıl biri olduğumu gördün.